Küçük Prens 1. bölüm. 6 yaşındayken vahşi, balta girmemiş ormanlar üzerine yazılmış, Yaşanmış Hikayeler adlı bir öykü kitabında devasa bir resim görmüştüm. Bu resimde bir boğa yılanının ormandaki bir hayvanın nasıl yuttuğu gösteriliyordu. Kitapta boğa yılanları avlarını bütünüyle çiğnemeden yutarlar. Ardından hareket etmez ve 6 ay boyunca yediklerini sindirinceye kadar uyurlar deniliyordu. Vahşi orman serüvenleri hakkında uzun uzun düşünmeye başladım. Sonra boya kalemimi ilk resmimi çizmeye başardım. Bir numaralı desenim aynen şöyleydi. Bu resmi büyüklerime göstererek korkup korkmadıklarını sordum. Bir şapkadan neden korkulsun ki diye yanıtladılar. Resmim bir şapkayı ifade etmiyordu ki. Yuttuğu bir fili sindirecek boğa yılanını çizmiştim ben. Baktım olmayacak. Boğa yılanın içine bir fil resmi çizdim. Böylelikle büyüklerim daha iyi anlayabileceklerdi. Şu büyükler var ya, her zaman bir açıklama bekler. 2 numaralı resmim aşağıdaki gibiydi. Büyükler boğa yılanın içine dışının nasıl olduğunu bir kenara bırakıp tarih, coğrafya, matematik konularıyla ilgilenmemi öğütlediler. 1 ve 2 numaralı resimde gösterdiğim başarısızlığım cesaretimi kırmıştı ne yazık ki. Bana muhteşem bir gelecek sağlayacak resim kariyerimi 6 yaşında bırakmış oldum. Şu büyükler var ya, kendi başlarına hiçbir şeyi anlamıyorlar. Çocuklar için her seferinde açıklama yapmak zorunda kalmak ne can sıkıcı bir iş. Anlaşılan o ki başka bir meslek seçmeliydim. Bunu kafamda kesinleştirince uçak kullanmayı öğrendim. Hemen hemen dünyanın her tarafında uçtum. Gerçekten de coğrafyanın bana epey faydası oldu. Bir bakışta Çin'den Arizona'ya her yeri tanıyabiliyordum. Hele gece yolumu kaybettiğimde bu bilgiler çok faydalı oluyordu. Böylelikle hayatım boyunca çok önemli pek çok insanlığa bağlantılarım oldu. Büyük insanların yanında çok uzun yaşadım. Onları fazlasıyla yakından tanıdım. Ancak yine de onlar hakkındaki düşüncelerimde bir değişiklik olmadı. Aklı başında az çok zekası parlak olduğunu inandığım birine rastladığımda gerçekten anlayışlı biri olup olmadığını öğrenmek amacıyla her zaman yanımda sakladığım bir numaralı desenimi gösterip deney yapıyordum. Maalesef hep aynı yanıtı veriyorlardı. Buna bir şapka tabii ki de ben de onlara ne boğa yılanından, ne vahşi ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Bir iç politika, kravat falan filandan söz ederek onların seviyesine çıkıyordum. Böylece bu büyük insanlar kendileri gibi anlayışlı, seviyeli biriyle tanışmaktan epey memnun oluyorlardı. İkinci bölüm. Ta ki 6 yıl önce uçağımı arızadan alıp Sahra Çölü'ne acil iniş yapıncaya kadar. Gerçekten de sohbet edebilecek kimsem olmadan hep yalnız yaşadım. Uçağın motorunda bir parça kırılmıştı. Yanımda ne tamirci ne de bir yolcu vardı. Bu zorlu tamir işini tek başıma başarmam gerekecekti. Bu benim için bir ölüm kalım mücadelesiydi. Dikkat etmem koşuluyla sadece 8 günlük içecek suyum vardı. İlk akşam kumda uyudum. En yakın yerleşim yerinden 1000 mil uzaktaydım. Okyanusun ortasında bir salda tek başıma kalmış, kazazededen daha da yalnızdım. Sabahın erken saatlerinde tuhaf, ince bir sesle uyandım. Karşılaştığım bu sürprize ne kadar şaşırdığımı tahmin edemezsiniz. Bana, "Lütfen benim için bir koyun ses resmi çizer misin?" diyordu o ses. "Ne? Bir koyun resmi çiz bana." Yıldırım çarpmış gibi birden ayağa fırladım. İki elimle gözlerimi ovuşturdum. Tekrar iyice baktım. Karşımda ciddi, ilginç bakışlarıyla küçük ama pek etkileyici bir çocuk duruyordu. Sonradan elimden geldiğince yapmaya çalıştığım en iyi portresi. Tabii ki o minik sevimli çocuk çizdiğim desenden çok daha fazla cana yakındı. Resmi beğenmediyseniz bu benim hatam değil. Daha 6 yaşındayken büyüklerim resim yapma konusunda bütün cesaretimi kırmışlardı. Boğa yılanının dıştan ve içten görünüşüyle ilgili çizimlerim haricinde doğru dürüst çizim yapmayı öğrenmemiştim. Şaşkınlığından bu gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi kocaman açılmıştı. Unutmayınız ki en yakın yerleşim yerlerinden 1.000 mil uzaktayım. Oysa başımda dikilen bu sevimli şey yorgunluktan ölmek üzereydi. Ne aç ne de susuzdu. Üstelik korkudan tir tir de titremiyordu. İşin ilginç tarafı en yakın kasabadan 1.000 mil uzakta, uçsuz bucaksız, çölün ortasında kaybolmuş bir kişi izlenimi de uyandırmıyordu. Kendime gelip konuşmaya başladığımda, "Tanrım, burada işin ne çocuk?" diye sordum. Yumuşak bir ses tonuyla, sanki önemli bir şey söylercesine fısıldayarak yine, "Bana bir koyun çizer misin lütfen?" dedi. Yaşamda etkileyici gizlerle karşı itaatsizliğe cesaret edemeyiz. İşte bu yüzden insanların yaşadığı yerlerden 1.000 mil uzakta ölümle burun burunaydık. Bana her ne kadar saçma gelse de cebimden bir kağıt ve dolma kalem çıkardım. Ancak özellikle tarih, coğrafya, matematik konularında eğitim aldığım aklıma geldi. Sevimli küçük çocuğa biraz da kaygılı ve keyifsiz bir biçimde resim yapmayı bilmediğimi söyledim. "Önemli değil, bana bir koyun resmi çiz," diye tekrarladı. Daha önce hiç koyun resmi çizmediğimden tek bildiğim desen olan boğa yılanının dıştan görünüşünü karaladım. Küçük adamdan aldığım yanıt karşısında şaşkınlığımı gizleyemedim. "Hayır, hayır, bir fil yutmuş boğa yılan resmi istemiyordum. Boğa yılanı çok tehlikeli ve fil de çok yer kaplar. Benim oralarda her yer çok küçüktür. Bir koyun istiyorum. Lütfen bir koyun resmi çizer misin?" Ben de çiziverdim. Dikkatlice baktıktan sonra, "Yok yok, bu çok hasta görünüyor," dedi. "Başka bir tane çiz." Bunun üzerine yeni bir koyun resmi çizdim. Kibarca bir gülüşle ve anlayışlı ses tonuyla şöyle dedi. "Sen de görüyorsun, bu bir koyun değil. Daha çok koça benziyor. Boynuzları da var." Tekrar bir koyun resmi daha çizdim. Ama tepkisi aynı diğerlerindenki gibiydi. "Bu çok yaşlı. Ben çok uzun yaşayacak bir koyun istiyorum." Artık sabrım taşmıştı. Bir an önce uçağın motorunu tamir etmek için acele etmeliydim. Alelacele aşağıdaki şekli çiziverdim. "Şu gördüğün kutu var ya, işte istediğin kuzu onun içinde," deyip resmi işaret ettim. Sevimli genç, eleştirmenin yüzünde belirtilen aydınlık ifadesi beni daha da şaşırtmıştı. "Tam istediğim gibi oldu," dedi. "Sence bu koyun için çok ot gerekmiyor mu?" "Neden?" "Çünkü benim yaşadığım gezegen çok küçük. Ben yeterli olacağına eminim. Sana küçücük bir kuzu verdim zaten." Başını eğip resme dikkatle bakarken itiraz etti. "O kadar da küçük değil. Bak, uyumuş." Küçük Prens'le tanışmam böyle oldu. 3. Bölüm. Bu küçük adamın nereden geldiğini anlayabilmem epey uzun zaman aldı. Küçük Prens bana devamlı soru sormasına karşın benimkilere duymamazlıktan geliyordu. Tesadüfen ağzından çıkan sözcükleri uydukça yavaş yavaş bir şeyler anlamaya başlıyordum. Örneğin uçağımı ilk gördüğünde uçağın resmimi çizmezdim. Benim için oldukça karmaşık ve zordu. Çok şaşırmıştı. "Bu şey de ne böyle? Bu gördüğüm şeyle uçarsın. Benim uçağım o." Benim uçtuğumu öğrenmesinden gurur duymuştum. Ardından bir çığlık atarak şaşkınlıkla sordu. "Nasıl yani? Sen gökten mi geldin?" Mütevazı bir sesle, "Evet," dedim. "Hayret, tuhaf bir şey bu." Küçük Prens beni çileden çıkaran tatlı bir kahkaha attı. Oysa düşmüş olduğum bu durumu ciddiye almasını isterdim. Onun bu gizemli varlığı Sözleri ve davranışları ile ilgili olarak beynimde bir ışık çaktı. Ona şöyle dedim: "Bana şaşırıyorsun ama sen de başka bir dünyadan geliyorsun. Senin hangi gezegen?" Sorumu yanıtlamadı. Gözleri uçağıma takılı halde usulca başını salladı. "Ama bununla fazla uzaktan gelmemiş olmazsın." Ardından uzun bir süre düşler dünyasına daldı. Bir ara benim çizdiğim kuzuyu cebinden çıkarıp onu da gizemli dünyasının derinliklerine katarak incelemeye koyuldu. "Şu yarım yamalak inandığım başka bir gezegen sözünün beni nasıl meraklandırdığını tahmin edebiliyorsunuzdur." Konuyu aydınlatmak ve daha fazla bilgi edinmek için bütün dikkatimi toplamaya çalıştım. "Nereden geliyorsun, küçük adamım? Benim gezegenim dediğin yer neresi? Koyun nereye götüreceksin? Söyle bakalım." Düşünceli ve dalgın sessizliğinden sıyrılıp sorumu yanıtladı. "İyi olanı bana vermiş olduğun bu kutu geceleri koyunumun evinde olur. Tabii ki eğer kibar olursan sana onu gündüzleri bağlayacağın bir ip de veririm. İpi bağlaman için de kazık." Bu teklifim küçük prensi çok şaşırtmıştı. "Bağlamak?" dedi. "Ne garip bir düşünce bu. Ama bağlamazsan başını alıp bir yerlere gider ve kaybolur." Ardından dostum bir kahkaha atarak sordu: "Hadi canım sen de. Nereye gidebilir ki?" "Nereye olursa gidebildiğince gider işte." Hissettiğim doğruysa biraz hüzünlü bir ses tonuyla konuştu. "Başını alıp gitmek ha? Bizim oralarda çok uzaklara gidemez ki." 4. bölüm. Böylelikle ikinci bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Onun geldiği gezegen bir evden biraz daha büyük olmalıydı. Ama bu beni pek şaşırtmamıştı. Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs diye adlandırdığımız büyük gezegenlerin dışında teleskopla dahi fark edilmeyecek kadar küçük yüzlerce gezegen vardır. Bunlardan birini bulan her bir gökbilimci onlara bir numara verir. Örneğin Asteroid 325 gibi. Küçük Prens'in geldiği gezegenin B612 olduğu konusunda ciddi kanıtlarım vardı. Bu gezegen 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafında teleskobuyla sadece bir kez fark edilmişti. Bu buluşu konusunda büyük raporu Uluslararası Gökbilim Kongresi'nde sunmuştu. Ama geniş tarzına bakarak kimse ona inanmamıştı. Çünkü büyükler işin özüne bakmazlar, biçime takılıp kalırlar. B612 gezegeninin keşfinin dünyadaki saygınlığını kurtarmak için o zamanlar herkes tarafından emirlerine uyulan bir Türk önderinin direktifleri doğrultusunda herkese Avrupalı tarzdan giyim zorunluluğu getirilmiş, uymayanlara ölüm cezası verileceğini belirtmiş. İyi ki böylece gezegenin tanınmasına vesile olunmuş. Ardından 1920 yılında gayet şık giyinmiş bir şekilde sunumunu yapan gökbilimcinin görüşlerine inanılmış. Eğer size B612 gezegeni hakkında ayrıntılı bilgileri anlatıyor ve gezegen numarasına kadar açıklıyorsam, bunun nedeni büyük insanlardır. Büyük insanlar sayıları pek severler. Onlara yeni tanıştığınız birinden söz ettiğinizde asıl sorulması gereken şeyleri asla sormazlar. Ses tonu nasıldır? Hangi oyunları tercih ederler? Kelebek koleksiyonu var mıdır? Yerine kaç yaşındadır? Kaç kardeşi vardır? Kilosu nedir? Annesi ne kadar kazanıyor? Gibi sorularla onu tanıyacaklarını sanırlar. Eğer şu büyük adamları balkonlarından sardunyalar sarkan, çatısında güvercinlerin uçuştuğu kırmızı çatılı güzel bir ev gördüm deseniz, üst dünyalarında bu evi canlandırmazlar. Ama onlara milyon değerinde bir ev gördüm dediğinizde çığlık atarcasına "Vay be, kim bilir ne güzeldir o ev" derler. Aynı şekilde onlara deseniz, gerçek şu ki küçük prens vardır. Sevimli biri kahkahalar atıyor. Bir koyun istiyor. Bir koyun istemesi onun varlığının işaretidir. Hemen omuzlarını silkip size çocuk ruhlu bir hayalperest damgasını vururlar. Ama eğer B612 numaralı gezegenden geldiğini söylerseniz ikna olurlar. Sorularıyla sizi yormayıp rahat bırakırlar. Bunlar böyle işte. Pek de suçlamamak gerekir büyükleri. Çocuklar büyüklere karşı daima hoşgörülü olmalıdırlar. Elbette bizim gibi hayatı iyi tanıyanlar sayılarla da dalga geçerler. Bu hikayeyi peri masallarında olduğu gibi anlatmak isterdim. Şöyle yazmayı çok isterdim mesela. Evvel zaman içinde küçük bir prens varmış. Kendisinden biraz daha büyük bir gezegende yaşıyormuş. Bu küçük prens bir arkadaş arıyormuş. Yaşamın ne olduğunu bilenler için böylesi daha gerekçeci bir başlangıç olurdu. Zira kimsenin kitabımı hafife almasını istemem. Anlattığım anıları yaşarken çok sıkıntılar çektim. Dostumun konuyla başını alıp gitmesi üzerinden 6 yıl geçti. Onu burada anlatmaya çalışamam. Unutmak istemeyişimdendir. Bir arkadaşı unutmak ne kadar üzücü. Üstelik herkesin bir dostu yoktur şu dünyada. Akılları sayılarından başka bir şey düşünmem. Büyük insanlar gibi olurum, dostumu unutursam. Dostumun gidişini ardından bir kutu boyayla birkaç kurşun kalem aldım. Bu yaşımda tekrar resim yapmayı denemek epey zor gelecek bana. Kaldı ki 6 yaşındayken sadece dıştan ve içten bir boğa yılanı çizmekten başka tecrübesi olmayan biri için bu bir hayali güç olmalı. Tabii ki elimden geldiğince daha çok benzeyen portreler yapmaya gayret edeceğim. Bazen portrenin boyutları konusunda yanılıyorum. Bu yüzden küçük prens bazen çok büyük, bazen minicik oluyor. Sonra elbiselerinin rengi konusunda da kararsızım. Elimden geldiğince deneye deneye bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bazen önemli ayrıntılarla ilgili hatalarım da oluyor. Bu konuda beni hoş görmek gerekir. Dostum, ayrıntılara girip bana asla bilgi vermiyor ki. Belki benim de kendisini gibi olduğumu düşündüğündendir. Ama ben mesela bir kutunun dışında içindeki koyunu hayal edemem. Belki ben de büyük insanlar gibiyim ya da yaşlanmış olmalıyım. 5. Bölüm. Günler geçtikçe küçük prensle ettiğim sohbetler sayesinde gezegeninden ayrılışını ve yaptığı yolculuklar hakkında yeni şeyler öğreniyordum. İşte 3. gün Boğa Babların acıklı öyküsünü de böyle öğrendim. Yine bizim koyunun sayesinde sanırım. Küçük prens meraklı bakışları eşliğinde bana şöyle bir soru yöneltti. Koyunların küçük oltalarla beslendikleri doğru değil mi? Evet, doğru. Buna çok memnun oldum. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden bu kadar önemli olduğunu bir türlü anlayamamıştım. Ardından küçük prensin yeni sorusu geldi. Bunun yanında boğababları da yerler değil mi? Küçük prense boğababların küçük bitkiler olmadığını, aksine devasa tapınaklar gibi çok büyük ağaçlar olduklarını, hatta bir fil sürüsüyle gelse bile bu fil sürüsünün boğababların yarısını bile yiyip bitiremeyeceklerini izah ettim. Fil sürüsü fikri küçük prensi güldürmüştü. Sanırım onları üst üste koymak gerekirdi, dedi. Ardından bana çok mantıklı gelen filozofça bir şey söyledi. Boğabaplar da devasa olmadan önce küçük değiller midir? Doğru, ama neden koyunların küçük boğababları yemesini istiyorsun ki? Sanki herkes tarafından bilinen bir gerçeği açıklamaya gereksiz bulurcasına, bu da soru mu şimdi, dedi. Anlaşılan o ki büyük bir çabayla zekamı çalıştırıp bu sorunun yanıtını kendi başıma bulmalıydım. Sonuçta küçük prensin gezegeninde diğer gezegenlerde olduğu gibi iyi ve kötü bitkiler vardı. Bu nedenle iyi tohumlardan iyi bitki, kötü tohumlardan kötü bitki oluyordu. Ancak tohumlar gözle görülemezdi. Bu tohumlardan birisi uyanmaya karar verinceye kadar toprağın gizemli bağrında uyurlardı. Zamanı gelince uyanan tohum ürkekçe, utangaç bir tavırla kimselere zarar vermeyen güneşe doğru sevimli bir filiz sürerdi. Bu bir turp ya da gül filizi olabilir. İstediği gibi de büyüyebilmesine kimse karışamazdı. Ama kötü bitki söz konusuydu. Onun kötü olduğu anlaşılır, anlaşılmaz, hemen onu köklemek gerekir. Bir de küçük prensin gezegeninde korkunç tohumlar varmış. Boğabap tohumları. Gezegene musallat olmuş, bu tohumlar toprağın her yerinde dal budak sarmış. Üstelik boğabaplar geç fark edersiniz. Artık onlardan kurtulmak olanaksız gibiymiş. Gezegenin her yerini sarıp kökleri delik deşik edermiş toprağı. Eğer gezegen çok küçükse ve boğabaplar çok fazlaysa gezegeni paramparça ederlermiş. Küçük prens bu bir disiplin meselesidir demişti sonraları. Sabahları kalkıp kendi temizliğimiz ve bakımımızı yaptıktan sonra gezegenin de bir güzel temizliğini yapmak gerekir. Düzenli olarak aksatmadan boğabapları gül filizlerinden ayırt etmek gerekir. Zira filizler küçükken birbirlerine çok benziyorlar. Biraz büyüdüklerinde bunu fark eder fark etmez köklememiz gerek. Epey sıkıcı bir iştir ama yine de kolaydır. Bir gün bizim oralardaki çocukların akılları da iyi bir yer etmesi için bütün bu konuştuklarımızla ilgili olarak güzel bir resim yapmanı tavsiye etti bana. Eğer bir gün seyahate çıkarlarsa, dedi. Çok yaralı olur, istisnalar kuralları bozmaz. Kimi zaman bazı işlerimizi ertelememiz hiçbir zararı yoktur. Ama söz konusu boğabap ise erteleme her zaman bir felaketi son bulur. Tembel bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyordum. Adam oradaki üç bitkiyi görmezden gelmişti. Sonucu tahmin edebilir misin? Ben de küçük prensin tarifine uygun olarak bu gezegenin aşağıdaki resmi yaptım. Başkalarına öğüt vermekten pek hoşlanmam. Ama boğabaplar tehlikeli olduklarını ve verecekleri zararı kimse bilmiyor. Üstelik yabancısı olduğu bir gezegende kaybolmuş. Biri için oldukça önemli olduğundan bu kuralın bir kereliğine dışında çıkacağım. Çocuklar, boğabaplara dikkat ediniz diyorum. Aynen benim gibi bu tehlikenin farkında olmadan uzun zamandır yaşayan dostlarımı uyarmak amacıyla epey kafa yorarak bu resmi yaptım işte. Onlara verdiğim derse değmişti. Neden bu kitapta boğabap resminden daha etkileyici ve daha büyük bir desen yok diye belki kendi kendinize sorabilirsiniz. Yanıtı son derece basit aslında. Denedim ama pek de başaramadım. Onları böyle çizdim. Duygularım kalemin yönlendirip sorumluluklarımla birlikte acilen ne demek istediğimi de resmetmişlerdi bana. 6. Bölüm. Ah küçük prensim benim. O minicik hüzünlü yaşantını yavaş yavaş anladım şimdi. Gün batımı o kadar huzur verici yumuşaklığını izlemekten başka seni hiçbir şey oyalanmamış anlaşılan. Bu ayrıntıyı da 4. günün sabahı bana şunları söylediğini öğrendim. Güneşin batışını izlemek çok hoşuma gidiyor. Hadi güneşin batışını seyredelim. Ama beklemek gerekir. Neyi beklemek? Güneşin batmasını tabii ki. Önce çok şaşırmış gibiydi. Ama sonra kendi kendine gülmeye başlayarak ben de dalgınlıkla kendimi bizim oralarda zannediyordum demişti bana. Gerçekten Amerika'da öğlen vaktiydi. Herkesin bildiği gibi Fransa'da gün batımıdır. Yeni Amerika'dayken öğle vakti gün batımını izlemek istiyorsan. Bir dakika içinde Fransa'ya gitmen gerekir. Ama maalesef Fransa epey uzakta. Oysa seninki gibi minik bir gezegende güneşin batışını ardından alacakaranlığı her canın istediğinde izleyebilmen için sandalyeni bir iki adım ileriye oynatman yeterli olacaktır. Bir gün güneşin batışını tam 44 defa izlemiştim demişti bana. Ardından biliyor musun? Çok üzgün olduğumuzda güneşin batışını izlemekten keyif alırız diye eklemişti. Ben de yani o 44 defa güneşin battığını izlediğin gün çok mu üzgündün dediğimde bu sorumu yanıtlamamıştı. 7. Bölüm. Tabii ki yine bizim koyun sayesinde 5. gün küçük prensin gizemli dünyasını keşfetmiştim. Uzun süredir sessizce bekleyen bir sorunu düşünürcesine hiç beklemediğim bir anda aniden sordu. Bir kuzu ot yiyorsa çiçekleri de yer değil mi? Bir kuzu karşısında ne çıkarsa yer. Dikenli olan çiçekleri de, değil mi? Evet, dikenli olan çiçekleri de yer. O halde bu dikenler ne işe yarar ki? İşte bunu bilmiyordum. Zaten o sırada motorumun epey sıkışmış bir sorununu gevşetmeye meşguldüm. Uçağımın belirleyebildiğim her arızası beni daha da kaygılandırıyordu. Üstelik gün geçtikçe azalan içime suyumun bitmek üzere olması da derdime dert katıyordu. Dikenler ne işe yarar ki? Küçük Prens bir soru sorduğunda yanıtını alıncaya kadar asla vazgeçmiyordu. Sorusunda bu baş belası somun beni tedirgin etmeye başlamıştı. Aklıma ilk geleni attığım kafadan. Dikenler hiçbir işe yaramazlar. Düpedüz çiçeklerin kökü yanıdır. Nasıl yani? Kısa bir sessizlikten sonra biraz kızgın bir bakışla yüzüme bakarak karşılık verdi. Sana inanmıyorum. Çiçekler narindir. Çocuksu bir dünyaları vardır onların. Ellerinden geldiğince kendilerine korurlar. Dikenleriyle düşmanları korkutmak ve kendilerinden uzak tutmak isterler. Hiç cevap vermedim. O anda kendi kendime bu somun sökülmemekte inat ederse tepesine bir çekiç vuracağım diye söyleniyordum. Küçük Prens yine dikkatimi dağıtacak bir soru soracak oldu. Yani sence çiçekler... Tamam. Hiçbir şey bildiğimde inandığım da yok. Öylesine söylemiştim işte. İşlerimle ilgileniyorum. Ciddi bir iş bu. Şaşkınlıkla bana bakarak sordu. Ciddi işler mi? Elimde çekicim, kapkara yağlı parmaklarımla garip bir nesnenin üstüne eğilmiş halimi süzüyordu. Büyük insanlar gibi konuştu şimdi. İşte bu beni utandırmıştı. Sonra acımasızca sürdürdü konuşmasını. Her şeyi birine karıştırıyorsun. Her şeyi alt üst ediyorsun. Çok sinirlenmişti. Altın sarısı saçlarının rüzgar etkisiyle uçuyordu. Suratı kıpkırmızı olan bir adamın yaşadığı bir gezegen tanımıştım. Yaşamında ne bir çiçek koklamış ne de bir yıldıza bakmıştı. Kimseyi sevmemişti. Hesap yapmaktan başka bildiği bir şey de yoktu. Ve gün boyunca aynı senin gibi ben ciddi bir adamım, ben ciddi bir adamım deyip duruyordu. Sonuçta bu onun gururunu okşuyordu. Ama bu bir insan değildi. Bir mantardı sadece. Ne dedin sen? Bir mantar. Küçük bir prensin sinirinden beti benze atmıştı. Milyonlarca yıldan beri çiçeklerin dikenleri vardır. Yine milyonlarca yıldan beri koyunlar çiçek yerler. Çiçeklerin bunca yıl uğraşıp asla hiçbir şey yaramayan dikenlerini yaptıklarını anlamaya çalışmak hiç de ciddi değil, öyle değil mi? Sence koyunlarla çiçekler arasında savaş önemli değil mi? Kırmızı suratlı adamın hesaplarından daha ciddi ve önemli değil mi? Sadece benim gezegenimde olan dünyada eşi benzeri olmayan ve hiçbir yerde bulunmayan bir çiçek tanıyorsam ve dikkatsiz küçük bir koyun bir sabah farkına varmadan onu bir çırpıda yutarsa bunun bir önemi olmaz, öyle mi? Yüzü kızarmıştı. O öfkeyle devam etti. Eğer bir insan milyonlarca ve milyonlarca yıldan sadece bir tanesinde mevcut olduğunu bildiği bir çiçeği sevse, o yıldızlarla hayranlıkla bakarak mutluluğu olmasını yeterlidir. Bir an sustu. Sonra, "Benim çiçeğim oralarda bir yerde," dedi kendi kendine. Ve bir koyun bir çiçeği yerse, o çiçeği seven kişi için bütün yıldızlar sönüp gider. Bu sence önemli değil, öyle mi? Başkaca bir şey ekleyemedi. Aniden hıçkırıklara boğulmuştu. Karanlık olmaya başlamıştı bile. Aletlerimi bir kenara attım. Aletlerim, somunlarım, susuzluğum, ölüm umurunda değildi. Bir yıldızda gezegenimde dünyamda teselli edecek küçük bir prens vardı. Şefkatle kollarımı alıp salladım. Ona şöyle dedim. O senin sevdiğin çiçek güvende, tehlikede değil. Koyununa onu yememesi için bir ağızlık çizerim. Çiçeğin içinde bir çit çizerim. Sonra söyleyecek bir şey bulamıyordum artık. Kendimi garip, beceriksiz hissediyordum. Ona nasıl ulaşacağımı, ne şekilde yanaşacağımı kestiremiyordum. Öylesine gizemle dolu ki şu gözyaşı dünyası. 8. bölüm. Kısa zamanda bu çiçeği daha iyi tanıma fırsatını buldum. Küçük prensin gezegeninde hep vardı onlar. Sıradan gövdesinde tek sıra yaprağı olan, çok az yer kaplayan, kimseyi rahatsız etmeyen, kendi haline bir çiçek onlar. Sabahları otların arasında ortaya çıkar, akşamları solup sönüp giderlermiş. Ama bu bir gün nereden geldiğini bilinmeyen bir tohum filizlenmesinden ortaya çıkmıştır. Başka filizlere benzemeyen bu filiz küçük prensin çok yakınında izlemeye başladı. Belki de yeni tür boğabap olabilirdi bu. Ama bu filiz kısa bir süre içinde uzamayı bırakıp çiçek açmak üzere tomurcuklanmıştı bile. Küçük prens gittikçe büyüyen bu tomurcuğu takibi almıştı. Onun açtığında mucizevi bir güzellik sergileyeceğini hissediyordu. Ama çiçek bir türlü gelişmesini bitiremiyordu. Yeşil odasının gölgesinde daha da güzel olmak için hazırlıklarını tamamlıyordu. Özenle renklerini seçiyor, usul usul yeşil elbisesini giyiyor, taç yapraklarını dizi dizi sıralıyordu. Hani gelincikler var ya, onlar gibi buruşuk giysilerle ortaya çıkmak istemiyordu. Öyle güzel ortaya çıkmalıydı ki, ortalık onun zarafetiyle aydınlanmalıydı. İşte öyle güzellik tutkununun tekiydi doğrusu. Bu gizemli süslenip püslenmesi günlerce sürdü durdu. Ve nihayet bir sabah tam da güneş doğarken kendini gösterdi. Böylesine özenle ortaya çıkardığı eserinin ardından baygın baygın esneyerek "Ah!" diye özür diledi. "Saçım başım darmadağınlık," dedi. Bunun karşısında hayranlığını gizleyemeyen küçük prens "Ne kadar güzelsiniz," dedi. Çiçek "Öyleyim değil mi?" diye yanıtladı. Tatlı bir sesle "Ben güneşle aynı zamanda doğdum. Sanırım kahvaltı zamanı. Acaba diyorum benim ihtiyaçlarımı düşünme nezaketinde bulunabilir misiniz?" Küçük prens şaşkın bakışlarıyla bir koşuda sulama kabı arayışına girdi. Bulduğu su kabıyla çiçeği suladı. Çiçeğin bu kendini beğenmiş tavrına biraz kırılmıştı küçük prens. Bir gün dört dikeninden konu açıldığında küçük prense "Gelsinler bakalım kaplanlar, o keskin pençeleriyle," demişti. Küçük prens atılarak "Benim gezegenimde kaplan yok, hem kaplanlar ot yemezler ki," dedi. "Ben bir ot değilim," diye cevapladı çiçek usulca. "Affedersiniz, özür dilerim. Aslında kaplanlardan hiç korkum yok. Ama şu rüzgar var ya, nefret ediyorum ondan. Acaba siz de benim rüzgarımdan koruyacak bir şey bulunur mu?" "Rüzgardan korkmak mı?" "Bir bitkinin rüzgardan korkmasını anlamak mümkün değil," diye düşündü. Küçük prens bir hayali tuhaf, anlaması zor. "Akşamları benim bir fanusa koyarsınız artık. Sizin burası çok soğuk geldi bana. Hiç de iyi bir konum değil." Benim geldiğim yerde, ama sözünü bitirmeden sustu. Bir tohum olarak yaşama adım atmıştı. Başka dünyalar hakkında ne bilebilirdi ki? Çocukça hazırladığı bu yalanın arkasına getiremeyip mahcup olduğu küçük prensi yanılmış olduğu duygusuyla baş başa bırakmış için birkaç kez öksürüp "Rüzgardan korunacak bir şey istemiştim," dedi. "Gidip bunu getireceğim. Ama az önce benimle başka bir şey konuşuyordun." Çiçek yine zoraki bir öksürük eşliğinde üste çıkmak için kendini acınacak duruma düşürmeyi de ihmal etmiyordu. Küçük prens ona karşı olan sevgisine rağmen yine de ondan şüphelenmeye başlamıştı. Önem verilmeye değmeyecek sözlerinden alınmış, bu yüzden çok mutsuz olmuştu. Keşke onu dinlemeseydim diye dertlendi bir gün bana. Çiçeklerle asla konuşmamalıyız. Sadece bakmak ve koklamak yeterli onları. Benimki güzel kokularıyla gezegenimi sardı. Ama ondan kendime bir mutluluk payı almasını bilemedim. Canımı fazlasıyla sıkan şu pençe hikayesini daha yumuşak bir şekilde algılamalıydım. İçini dökmeye devam ederek, "Sonuçta hiçbir şey anlamadım," dedi. "Onu davranışlarına göre değerlendirmeyelim. Ağzından çıkan sözcüklere göre değil, beni güzel kokularıyla etkilemiş, çevremi aydınlatmıştı. O zavallı çok bilmiş halinin arkasındaki gizli şefkatini tahmin etmeliydim. Çiçeklerin sağı solu belli olmaz. Ama ben de onları sevmek için daha çok küçüktüm." 9. Bölüm. Gezegeninden ayrılırken yaban kuşlarının göçünden yaralanmış olacağını tahmin ediyordum. Ayrılacağı günü sabahı gezegeni bir güzel derleyip toplamış, halen püskürtme olan volkanlarını bir güzel temizlemişti. İki aktif yanar daha vardı. Sabah kahvaltısını hazırlamak, ısıtmak için fazlasıyla yetiyordu ona. Bir de sönmüş yanar dağı vardı. "Ama hiç belli olmaz," diyerek onu da bir güzel temizlemişti. Aynen soba bacaları gibi yanar dağlar güzel temizlenirse hem düzenli ve yavaş yanar, hem de püskürmezler. Bir volkanın püskürmesi şöminedeki alevlere benzer. Tabii ki dün yanımızdaki yanar dağları temizlemek bize göre değil. Onlara göre biz çok küçüğüz. Zaten bu yüzden başımıza olmadık sıkıntılar açıyorlar. Küçük prens son buhabap filizlerine de biraz hüzünlü bir şekilde yerlerinden sökmüştü. Bir daha asla dönmeyeceğinize inanıyordu. Ama bugünlük işler ona o sabah son derece hafif geliyordu. Son olarak çiçeği sulamaya ve ardından onu fanusun içine koymaya başladığında iyice hüzünlenmişti. Hani derler ya, dokunsalar ağlayacak. İşte öyle durumdaydı. "Elveda çiçek," dedi. Ama çiçek ona cevap vermedi. "Elveda," diye tekrarladı. Çiçek öksürmeye başlamıştı. Ama nezle olduğundan değildi bu öksürüş. "Aptallık ettim," dedi sonunda. "Senden özür diliyorum. Hep mutlu olmaya çalış." Çiçeğin sistem etmeden böyle konuşmasına şaşırmış, elinde cam fanusuyla hareketsiz bir şekilde kalmıştı. Böylesine sakinlik ve uysallığı anlayamamıştı. "Evet, seni seviyorum tabii ki," diye tekrarladı. Benim hatam yüzünden bunu bir türlü anlayamadın. Yine de bu o kadar önemli değil. Ama sen de en az benim kadar budalasın. Hadi mutlu olmaya çalış. Bırak şu elindeki fanusu da artık onu istemiyorum. Ama rüzgar, o kadar da fazla üşümüyorum. Gecenin serinliği rahatlatır beni. Ne de olsa sonuçta ben bir çiçeğim. Ya vahşi hayvanlar? Kelebekleri tanımak istiyorsam eğer 3-5 tırtılın kahrını çekmek gerekir sanıyorum. Aksi takdirde kim gelecek ki bana? Sen çok uzaklarda olacaksın. Büyük yırtıcılara gelince hiç korkum yok. Pençelerim var." Çocuksu bir tavırla dört dikenini gösterip şöyle dedi. "Etrafımda dolaşıp sağa sola dönüp durmaya öyle sinirimi bozuyorsun. Gitmeye karar vermişsin işte. Başını al git." Kanımca küçük prensin onu ağlarken görmesini istemiyordu. Son derece gururlu bir çiçekti o. 10. Bölüm. 325, 326, 328, 329 ve 330. asteroidler bölgesindeydi. Bir yandan kendini yetiştirmek, bilgisini arttırmak, diğer yandan da oyalanmak amacıyla oraları ziyaret etmeye başlamıştı. İlk ziyaret ettiği asteroitte bir kral yaşıyordu. Koyu kırmızı giysileriyle boynunda kürkü, sade bir taht üzerinde yerleşmiş ama gösterişli bir hali vardı. Küçük prensi fark eden kral, "Oh, işte halkımdan biri," diye haykırdı. Küçük prens kendi kendine beni ilk kez görmesine karşın nasıl tanıyabildi ki diye düşündü. Krallara dünyanın son derece basit göründüğünü biliyordu. Bir krala göre herkes bir nesneydi. Nihayet birisini krallık yapmaktan gururlanacak olan kral, "Yaklaş bakalım, seni daha yakından göreyim," dedi. Küçük prens oturmak için sağa sola göz gezdirdi. Ama kralın şatafatlı göz alıcı kırmızı giysisi, boynundaki kürkü bütün gezegeni kaplamıştı. Bu yüzden ayakta durmak zorunda kaldı. Yorgun olduğundan dolayı da esnemeye başlamıştı. "Bir kralın karşısında esnemek görgü kurallarına hiç uymuyor," dedi kral. "Bunu sana yasaklıyorum." Küçük prens şaşkın ve mahcup bir ses tonuyla özür diledi. "Kendime engel olamadım. Çok uzun bir yolculuk yaptım ve hiç uyuyamadım." "O halde," dedi kral, "sana esnemeni emrediyorum. Uzun zamandan beri esneyemeyen birini görmemiştim. Esnemek beni meraklandıran bir konu. Hadi şimdi esne bakalım. Bu bir emirdir." Küçük prens yüzü kızarmış, mahcup bir halde "utanıyorum galiba, yapacağım," dedi. "Hmm," dedi kral. "O halde bazen esne, bazen de anlaşılmaz bazı sözlerle," mırıldandı. Aslında emrinin yerine getirilmemesi biraz da gücüne gitmişti. Anlaşılan kralın tek istediği onun hükümdarlığına saygı duyulması ve her dileğinin yapılmasıydı. İtaatsizliği hoş görmüyordu. Mutfak bir krallıktı. Ama iyi bir hükümdar olduğundan makul emirler veriyordu. Söz gelimi bir generale diye rahat bir şekilde örnekleyerek sözlerini sürdürdü. Bir generale deniz kuşu olmasını emretsem ve general bu emri yerine getirmez ise bu onun hatası değil, benim hatamdır. Oturabilir miyim?" dedi küçük prens sıkılarak. "Kürk mantosunun ucunu asaletle çekerek sana oturmayı buyuruyorum," diye yanıtladı kral. Küçük prens epey şaşkındı. Böylesine küçük bir gezegende bu kral kimlere hükümdarlık yapacaktı ki? "Sayın kralım," dedi küçük prens, "affınıza sığınarak size bir soru sorabilir miyim?" Sorusunu bir an önce bekler gibi, "Bana soru sormanı emrediyorum," dedi kral. Majesteleri, siz nelere hükmediyorsunuz?" "Her şeye," diye cevap verdi kral büyük bir tevazuyla. "Her şeye mi?" Kral ciddi bir tavırla gezegenine diğer gezegenleri ve yıldızları işaret edince küçük prens şöyle dedi. "Bütün bunların tamamı mı?" "Bütün bunların tamamı," diye yanıtladı kral. "Sadece mutlak bir kral değil, aynı zamanda evrensel bir kraldı da. Yıldızlar da size itaat ediyorlar, öyle mi?" "Tabii ki," diye yanıtladı kral. "Gözü kapalı itaat ederler. Disiplinsiz davranışlara asla göz yummam." Böylesine devasa bir hükümdarlık karşısında küçük prens hayranlığını gizleyememişti. O da böyle büyük bir çapta bir yere kral olsaydı 44 değil belki 72 ya da 100 hatta 200 gün batımını sandalyesinde hiç kıpırdamadan izleme olanağı olurdu. Terk etmiş olduğu gezegendeki anılarını anımsamayınca epey üzüldü. Kralın davranışından bizi cüret alarak "Gün batımını izlemek isterdim. Bana bir iyilik yapıp güneşin batmasını izlememi sağlayabilir misiniz lütfen?" "Eğer bir generale bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe konmasını veya trajedi yazmasına ya da bir martı olmasını isteseydim ve de general bu emirlerimi yerine getirmeseydi kim hatalı olurdu? O mu, ben mi?" "Sağlam bir duruşla siz olurdunuz efendim," dedi küçük prens. "Doğru," dedi kral. "Herkesten yetenekleri çerçevesinde bir şeyler isteyebiliriz. İdarenin dayanığı akıl ve mantıktır. Halkına kendilerini denize atmalarını emredersem isyan çıkar. Emirlerime uyulmasını isterim. Zira verdiğim emirler mantıklı ve uygulanabilir şeylerdir. Her zamanki gibi bir defa sorduğu soruya asla unutmayan küçük prens, "Bizim gün batımı ne oldu?" diye sordu. "Gün batımını göreceksiniz. Konuyla yakında ilgileneceğim. Ancak bekleyeceğim. Bilim yönetimine göre gün batımı ile ilgili koşulların uygun olması gerekiyor." "Ne zaman gerçekleşebilir?" dedi bu kez küçük prens. Kral sözcükleri ağzında geveleyerek elindeki kocaman ajandayı baktı. "Bence yedi, bu akşam 7:40 civarında, 7:40 civarında ve göreceksin nasıl emirlerimi yerine getiriyorlar." Küçük prens esnemeye başlamıştı. Kaçırmış olduğu gün batımına üzülüyordu. Yavaş yavaş canı da sıkılmaya başlamıştı. "Burada yapacağım bir şey kalmadı galiba," dedi krala, "gidiyorum artık." Emir vereceği birine bulmanın gururuyla, "Gitme," dedi kral. "Gitmezsen seni bakan yaparım." "Ne bakanı?" "Adalet bakanı yaparım. Ama burada yargılayacak kimse yok ki." "Bilemeyiz," dedi kral. "Hükmettiğim topraklarımın tamamı dolaşmadım. Daha epey yaşlandım. Saltanat arabu koyacak yer yok burada. Yürümekte beni yeterince koruyor." Küçük prens başını eğip gezegenin diğer tarafına bir göz attıktan sonra, "Sadece önceden de görmüştüm oralarda. Kimse yok," dedi. "Sen de kendi kendine yargılarsın," dedi bu söz üzerine kral. "Bu en zordur. Bu en zoru zaten. İnsanın kendisini yargılaması başkasını yargılamaktan daha zordur. Eğer kendini iyi bir şekilde yargılarsan gerçek bir bilgesin demektir." "Ben kendimi her yerde yargılarım. Burada kalmaya ihtiyacım yok benim," diye yanıtladı küçük prens. "Galiba gezegenin bir kenarında yaşlı bir fare var," dedi kral. "Geceleri onda uyuyorum. Bu yaşlı fareyi yargılayabilirsin mesela. Zaman zaman idam cezası verirsin ona. Böylece hayatı adaletin kararlarına bağlı olur. Ama her seferinde de bağışlarsın. Hepsi tek bir fare. Bu gezegende ölüm cezası vermek bana göre değil," diye ekledi küçük prens. "Galiba artık gitmem gerekiyor." "Hayır," dedi kral. Yola çıkmak üzere hazırlığını yapan küçük prens, yaşlı kralı daha fazla üzmek istemiyordu. "Eğer sayın kralım emirlerine harfi harfine uymasını istiyorsa bana aklı başında emirler vermesi gerekir. Örneğin bir dakika içinde gitmemi emredebilir. Bu yerinde bir emir olabilir." Kral bunu yanıtlamadı. Küçük prens önce biraz tereddüt etti. Ardından bir nefeste yola koyuldu. "Seni büyükleçim yapacağım," diye bağırıyordu. Büyük bir otorite havasındaydı. Yolculuğu boyunca kendi kendine, "Şu büyük insanlar gerçekten de garip," diye düşündü durdu küçük prens. 11. Bölüm. İkinci gezegende kendini beğenmiş burnu havada biri yaşıyordu. Küçük prensin uzaktan yaklaştığını gören kibirli adam, "Ooo işte hayranlarımdan birini ziyareti daha," diye bağırmaya başlamıştı. Zira kendini beğenmiş olanlar için başkaları hep hayranlarıdır. "Günaydın," dedi küçük prens. "Acayip bir şapkanız var. Selamlamak için," diye yanıtladı kibirli adam. "Beni alkışlarında selamlamak için. Maalesef buralardan kimseler geçmiyor." "Öyle mi?" dedi küçük prens. Anlayamamıştı. "Ellerini alkış yapar gibi birbirine vur bakalım," diye salık verdi kibirli adam. Küçük prens iki elini birbirine vurduğunda kendini beğenmiş adam bu defa alçak gönüllü bir tavırla şapkasını çıkarıp selam verdi. Küçük prens kendi kendine, "Bu bir önceki kral ziyaretimden daha eğlenceli," diye söylendi. Ardından tekrar alkışlamaya başladı. Kibirli adam tekrar şapkasını çıkararak selam verdi. 5 dakikalık bir tekrarlamadan sonra bu tek düzde oyundan sıkılmaya başlamıştı küçük prens. "Bir de şapkanın düşmesi için ne yapmak gerekir?" diye sordu küçük prens. Ama kibirli adam söylenenleri duymamıştı bile. Çünkü kendini beğenmişler, yalnızca övgüleri kendilerini methedenleri dinler. Küçük prense, "Gerçekten bana çok hayran mısın?" dediğinde, "Hayranlık neyi ifade eder ki?" diye sordu prens. Hayranlık, örneğin gezegende benim en güzel insan olduğumu, en şık giyindiğimi, en zengin ve en zeki olduğumu ifade eder. Ama bu gezegende sen tek başınasın. Boş ver sen onu. Beni üzme. Bana bir iyilik yap. Hayran ol bana. Sana hayranım dedi küçük prens. Omuzlarını silkerek ama bunun sana ne faydası olabilir ki? Neresi ilgini çekebilir? Küçük prens umursamazca yoluna devam etti. Şu büyükler gerçekten de garip oluyorlar doğrusu diye düşündü durdu yol boyunca. 12. bölüm. Ondan sonraki gezegende ise bir ayyaş yaşıyordu. Bu seferki ziyaret çok kısa sürmesine karşın küçük prensin derin üzüntü ve kedere boğmuştu. Küçük prens bir tarafa boş, diğer tarafı dolu içki şişeleriyle köşede oturmuş olan Ayyaş'a "Ne yapıyorsun burada?" diye sormuştu. İç karartıcı bir ses tonuyla "İçiyorum," dedi Ayyaş. "Neden içiyorsun?" diye sordu küçük prens. Ayyaş "Unutmak için," dedi. Şimdiden onun durumuna üzülmeye başlamıştı. "Neyi unutmak için?" diye sordu küçük prens. İkinci adam başını öne eğerek itiraf etti. "Utandığımı unutmak için." Küçük prens adama yardım eli uzatmak istiyordu. Neymiş utandığın? İçtiğimden utanıyorum dedikten sonra konuşmayı sonlandırmak için sessizliğe gömüldü Ayyaş. Küçük prens şaşkın bir halde oradan da ayrılıp yoluna koyuldu. Şu büyükler gerçekten de çok ama çok garip oluyorlar doğrusu diye düşündü durdu yol boyunca. 13. bölüm. Dördüncü gezegen bir iş adamının gezegeniydi. Öylesine meşguldü ki küçük prensin geldiğini fark edip başını bile kaldırmamıştı. Günaydın dedi küçük prens. Sigaranız sönmüş. 3, 2 daha 5 yapar. 5 artı 7, 12. 12, 3 daha 15 eder. Günaydın. 15, 7, 15 ile 7, 22, 6 daha toplam 28. Tekrar yakmak için zaman yok. 26'ya 5 eklersen 30 eder. Of, bu durumda 501 milyon 620 2731 ediyor. Neyin 500 milyonu? Ha ne dedin sen hala burada mısın? 501 milyon. Her neyse bilmiyorum. Öylesine çok işim var. Meşgul ve ciddi bir adamım ben. Öyle saçma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. 2-5 daha 7. Her zamanki gibi sorduğu sorunun yanıtını alıncaya kadar peşini bırakmayan küçük prens 501 milyon ne diye tekrarladı sorusunu. İş adamı başını kaldırıp anlatmaya başladı. 54 yıldan beri bu gezegende yaşıyorum. Bugüne kadar sadece 3 kez rahatsız edildim. Birincisi Allah bilir. Nereden düştüğü belli olmayan bir Mayıs böceğiydi. Çıkardığı dayanılmaz sesi yüzünden 4 defa toplama hatası yapmıştım. İkincisinde 11 sene önce romatizma krizim tutmuştu. Hareketsizliğimden olacak. Aylak aylak dolaşmaya vaktim yok benim. Ciddi ciddi bir adamım ben. Üçüncüsünde ise işte gene geldin. Ne diyordum? 501 milyon. Ne milyonu? İş adamı küçük prensin kendini rahat bırakmayacağını anlayarak zaman zaman şu gökyüzünde gördüğümüz milyonlarca küçük şeyler sinekler mi? Ne sineği? Gökyüzünde parlayan şu şeyler var ya. Arılar mı? Değil, değil. Altın sarısı şeyler. Tembel insanlara hayal kurdurur hani. Bırak şimdi. Ben ciddi bir adamım. Hayal kuracak zamanım da yok. Hah, şimdi buldum. Yıldızlar mı? Evet, bildiğin yıldızlar. Bu 5 milyon yıldızla ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Evet. Hiçbir şey benim yıldızım onlar. Yani senin yıldızların oluyorlar, öyle mi? Evet. Ama ben daha önce bir kral görmüştüm. Krallar sahipsiz olmazlar. Sadece hükmederler. Arada fark var. Peki yıldızlara sahip olmak ne işe yarar ki? Zengin olmama. İyi de zengin olmanın ne faydası var? Yeni yıldızlar bulunursa onları da satın almaya küçük prens kendi kendine. Bu da kendini bizim Ayyaş gibi görüyor diye söylendi. Ama daha sonra sorulacak soruları vardı. Yıldızlara nasıl sahip olabiliriz? İş adamı asık suratla cevap yapıştırdı. Bu yıldızlar kimin? Bilmiyorum. Kimsenin değil. İşte onlar benim. Çünkü bunu önce ben düşünmüştüm. Bu yeterli mi? Tabii ki. Örneğin sahibi belli olmayan bir elmas bulsan, o senindir. Bir adada bulsan mesela, kimsenin sahip olmadığı, o da senindir. Kimsenin aklına gelmeyen bir buluş yapsan, bunun patenini alırsın. O fikir artık senindir. Madem ki benden başka hiç kimse yıldızlara sahip olmayı akıl edememiş, ben de yıldızlara sahip olurum işte. Burası buraya kadar doğru dedi Küçük Prens. Peki ne yapacaksın onlarla? Muhasebesini yapıyor, topluyor, tekrar topluyorum. Epey zorlu bir iş ama ben ciddi bir adamım. Aldığı bu yanıt Küçük Prens'i ikna etmişti. Daha fazla bilmeliydi. Ben bir boyun atkım. Ben bir boyun atkım varsa onu boynuma sarıp öyle dolaşırım. Ya da bir çiçeğim varsa onu koparır taşırım. Ama sen yıldızları toplayamazsın ki. Ne demek oluyor bu şimdi? Sahibi olduğum yıldızların sayısını bir kağıda hesaplayıp yazdım. Bir onları çekmeceme kilitledim. Anlamına geliyor. Hepsi bu kadar mı? Bence yeterli. Eğlenceli bir iş olmalı diye düşündü Küçük Prens. Yeteri kadar şiirsel ama ciddi bir iş değil. Küçük Prens'in ciddi olarak düşündüğü şeyler büyük adamların düşüncelerinden çok daha farklıydı. Örneğin ben, dedi Küçük Prens. Benim her gün suladığım bir çiçeğim var. Üç yanardağım var. Onları da her hafta düzenli olarak temizlerim. Üstelik ne olur ne olmaz diye sönmüş yanardağımda ihmal etmez temizlerim. Yanardağlarıma, çiçeğime faydalı bulunurlar. Ama senin yıldızlara bir faydan yok ki. İş adamı konuşmak için kemküm etti. Ama konuşacak bir şey bulamadı. Ardından Küçük Prens başını alıp gitti. Kendi kendine bu büyükler gerçekten de sıra dışı oluyorlar dedi yolculuğu boyunca. 14. bölüm. 5. gezegen çok ilgi çekiciydi. Şimdiye kadar gördüklerinin en küçüğüydü. Yalnızca bir sokak frenini ve onu yakacak kişiyi barındıracak kadardı. Küçük Prens sokak feneri ve bekçisinin gökyüzünün herhangi bir yerinde evleri yaşayan insanları olmayan bir gezegende ne işe yarayacağını anlamakta güçlük çekiyordu. Yine de kendi kendine şöyle dedi. Belki bu adam da saçma sapan biridir. Ama en azından kraldan kendini beğenmiştin, iş adamından, ayyaştan daha saçma değildir. Hiç olmazsa yaptığı iş bir şeye yarıyor. Kandilini yaktığında sanki yeni bir yıldız ya da bir çiçek doğmuş gibi olur. Kandilini söndürdüğünde çiçek ya da yıldız uykuya dalarlar. Gayet güzel bir uğraşı bu. Gerçekten de faydalı, zira güzel bir şey. Gezegene indiğinde saygıyla fener bekçisine selamladı. Günaydın bayım. Feneri neden söndürdünüz acaba? Yönerge böyle diye yanıtladı fenerci. Günaydın. Yönerge mi? Feneri söndürmem için iyi akşamlar. Ardından tekrar feneri yaktı. Peki neden tekrar yaktın şimdi? Yönerge böyle diyor diye yanıtladı fenerci. Fenerciye bundan bir şey anlamadım, dedi Küçük Prens. Anlayabilecek bir şey yok. Anlayamayacak bir şey yok. Yönerge, yönergedir, dedi fenerci ve ardından yeniledi. Günaydın. Sonra tekrar fener söndü. Elindeki kırmızı kar el mendiliyle alnına biriken terleri silen fenerci, çok zor bir işim var. Önceleri daha akla yatkındı. Sabahları söndürüyor, akşamları yakıyordum. Günün geri kalan kısmında ise dinleniyordum. İşte uyumak için de geceler kalıyordu. O zamandan beri yönerge değişmişti. Yönerge değişmedi diye ekledi fenerci. Esas mesele bu arada işte. Gezegen yıldan yıla gittikçe hızla dönmeye başladı. Yönerge ise hep aynı. Yani dedi Küçük Prens. Anlayacağın gezegenimiz dakika başı bir tur atıyor. Dinlenecek bir dakikan bile yok. Bir dakika içinde yakıp ardından söndürüyorum. Çok garibime gitti bu iş. Yani senin gezegeninde bir gün bir dakika sürüyor, öyle mi? Hiç de garip değil. İlk konuşmamızın ardından bir ay geçti bile. Bir ay mı? Tabii ki. 30 dakika 30 gün. İyi akşamlar. Ardından da feneri tekrar yaktı. Küçük Prens hayranlıkla baktı. Yönergeye böylesine bağlı fenerciyi sevmeye başlamıştı. Bazı zamanlar sandalyesinin yerini değiştirip güneşin batışını izlediğinde günleri anımsadı. İçinden dostuna yardım etmek geldi. Biliyor musun? İstediğin zaman dinlenebileceğin bir yöntem biliyorum. Bunu dinlemek ister misin? Dedi fenerci. Bazı zamanlarda hem işine bağlı hem de tembel olunuyormuş demek ki, diye düşündü. Küçük Prens açıklamaya devam etti. Gezegenin öylesine küçük ki, üç adamla etrafında bir tur atabilirsin. Devamlı güneşi takip etmen için yavaş yavaş adımlaman yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Böylece dinlenmek istediğin zamanlar yürürsün. O zaman günler daha uzun sürecektir. Bunun fazla bir faydası olacağını sanmıyorum, dedi fenerci. Hayatta tek isteğim var. Uyumak. Büyük şanssızlık, dedi Küçük Prens. Evet, aynen. Büyük şanssızlık, diye ekledi fenerci. Günaydın. Ve feneri söndürdü. Uzun yolculuğa devam ederken, bu fenerci var ya, dedi Küçük Prens kendi kendine. Kral kendini beğenmiş, ayyaş, iş adamı gibi diğerlerinin tamamı bu adam hakkında yanlış şeyler düşünerek yanılırlardı. Oysa bunların içinde en az gülünç olanıydı. Belki de çünkü kendisinin dışında bir şeyle ilgileniyordu. Kederle bir iç çekerek ekledi. İçlerinden sadece bu adamı dost olarak kabul edebilirim. Ama gezegeni o kadar küçük ki ikimize de yer yok. Asıl gerçek buydu işte. Ve Küçük Prens bunu kendine daha iyi itiraf edemiyordu. Zira 24 saat içinde 1440 gün batımını izlemenin keyfine varacağını yanıyordu. 15. bölüm. 6. gezegen şimdiye kadar gördüklerinin en büyüğüydü. En son gördüğünden 10 kat daha büyüktü. Kocaman kitaplar yazan yaşlı bir adam yaşıyordu burada. Küçük Prens fark eder fark etmez, işte bir gezegen diye babacan bir sesle haykırdı. Yaptığı bunca yolculuklardan sonra epey yorulmuş olan Küçük Prens bir masaya oturarak derin bir nefes aldı. "Nereden geliyorsun?" dedi yaşlı adam. "Bu kocaman kitaplar da ne?" dedi Küçük Prens. "Ne yapıyorsunuz burada?" "Bir coğrafya bilginiyim," dedi yaşlı adam. "Coğrafya bilginin ne demek?" "Denizcilerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların, çöllerin nerede bulunduğunu bilen bilgin demektir." "Gayet ilginç bir şey olmalı," dedi Küçük Prens. "Bu işte nihayet gerçek bir meslek." Ardından etrafında dolaşıp coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Böylesine göz alıcı ve mükemmelini daha önce hiç görmemişti. "Gezgininiz çok alımlı. Okyanus da var mı?" "Bunu bilmem," dedi coğrafyacı. Küçük Prens üzülmüştü. "Peki dağlar?" "Bunu da bilmem," dedi coğrafyacı. "Ya şehirler, nehirler, çöller?" "Bunları da bilmem," dedi yine coğrafyacı. "Ama siz bir coğrafya bilginisiniz." "Doğru," dedi coğrafyacı. "Ama gezgin değilim. Bir kaşif gerekli bana. Şehirlerin, nehirlerin, dağların, denizlerin ve çöllerin olup olmadığını bilmek coğrafyacının bilim alanının dışındadır. Bir coğrafyacı gezegenler için son derece önem taşır. Çalışma alanının dışına çıkamaz. Ama kaşifler onu ziyaret edebilir. Onlara sorular sorup edindiği bilgileri not eder. Bu gezegenlerin gördüklerini anlatmalarından sonra onları ilginç bulurlarsa gezegenin doğru söyleyip söylemediğini konusunda araştırma yapar. Bu ne için? Çünkü yalan söyleyen bir gezegenin anıları coğrafya kitaplarını alt üst eder. Bir de çok içki içen gezginleri düşün. Bu neden şimdi? Diye merakla sordu küçük prens. Çünkü ayyaşlar her şeyi çift görürler. Bu durumda aslında bir dağ olması gereken yere coğrafyacı iki dağ olarak yazmış olur. Çok kötü bir gezgin olacağına inandığım birini tanıyordum, dedi küçük prens. Bu mümkün. Bu yüzden dürüst ve yalancı olmayın. Kaşifin keşfettiği yer hakkında bir araştırma yapılır. Gidip görülür mü? Hayır, bu iş bir hayali zaman alır. Ama gezegenden bunu ispat etmesi konusunda ısrar edilir. Örneğin keşfettiği çok büyük bir dağ ise o dağdan büyük bir kaya parçası getirmesi istenir ondan. Coğrafyacı birden heyecanlanmıştı. Ya sen uzaktan geliyorsun, bir gezegensin. Bana gezegenini anlatır mısın? Ardından coğrafyacı koca kitabını açıp kalemini yontar. Önce gezegenin anlatımı kurşun kalemle not edilir. Dolma kalemle not etmek için gezginin gördüklerini kanıtlaması beklenir. Coğrafyacı, haydi bakalım diye dinlenmeye başlamıştı. Bizim orası pek de ilginç değil. Küçücük bir yer, dedi küçük prens. 3 volkanım var. İkisi aktif, biri sönmüş. Ama yine de belli olmaz. Belli olmaz, dedi coğrafyacı. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kitaba yazmıyoruz, dedi bilgin. Nedenmiş o? O içlerinden en güzeli. Çünkü çiçekler gelip geçicidir. Gelip geçici olması neyi ifade eder ki? Coğrafya kitapları, dedi bilgin. Bütün kitapların en önemlisidir. Güncelliklerini asla yitirmezler. Bir dağın yer değiştirmesine çok az rastlanır. Bir okyanusun suyunu boşaltması da öyledir. Biz sonsuz olanları not ediyoruz. Ama sönmüş volkanlar tekrar püskürebilir, diyerek sözünü kesti küçük prens. Neyi ifade ediyor? Gelip geçici olmak? Bir yanardağın aktif olması ya da sönmüş olması bizim için aynı şeydir. Bir okyanusun suyunu boşaltması da öyledir. Biz sonsuz onları not ediyoruz. Ama sönmüş volkanlar tekrar püskürebilir diyerek sözünü kesti küçük prens. Neyi ifade ediyor gelip geçici olmak? Bir yanardağın aktif olması ya da sönmüş olması bizim için aynı şeydir. Bizim için önemli olan dağların yerli yerinde kalmış olmasıdır. Her zamanki gibi sorduğu sorunun yanıtını alıncaya kadar sorusunun üsteleme huyundan vazgeçmeyecek olan küçük prens, gelip geçici olmak ne demek diyerek sorusunu yanıt bekledi. Yakın gelecekte yok olmak, tehdidiyle karşı karşıya gelmek demektir. Yani benim çiçeğim yakın gelecekte yok mu olacak? Elbette. Çiçeğim yok olacak, dedi küçük prens. Her tehlikeye karşı sadece 4 dikeni var kendini. Ve ben onu tek başıma bıraktım orada. Ben onun ilk pişmanlığıydı. Ama cesaretini toplayarak, şimdi benim nereye gitmemi önerirsiniz, diyerek sordu küçük prens. Dünya, diye yanıtladı coğrafyacı. Bir hayli tanınmış ünlü bir gezegendir. Küçük prens çiçeğini düşünerek yola koyuldu. 16. bölüm. 7. gezegen Dünya'ydı. Dünya diğer gezegenlere benzemez. 111 kral, tabii ki siyahi krallar dahil buna. 7000 coğrafyacı, 900.000 iş adamı, 7,5 milyon ayyaş, 311 milyon kendini beğenmiş, yani yaklaşık 2 milyar büyük yaşıyordu orada. Dünyanın büyüklüğü konusunda bir fikir vermek gerekirse, örneğin elektriğin icadından önce 6 kıta üzerine yayılmış bir ordu büyüklüğünde denilebilecek 406.2511 fenerci vardı. Onların çamaşırlarını uzaktan incelemek bir harfi kaydı. Bu fenerci ordusunun ahenkli çalışması sahneye konulmuş bir bale gösterisi gibiydi. Sahneye önce Yeni Zelanda ve Avustralya fenercileri gelir, fenerlerini yakıp uyumaya giderlerdi. Birbirleri arasında ustaca bir dayanışma sergileyen fenercilerden bu kez Çin ve Sibiryalı fenerciler gelirdi sahneye. Onlar da çabucak sahneden kulise giderek bu defa Hint ve Rus fenerciler gelirdi. Sonra Afrika ve Avrupalı. Daha sonra da Güney Amerika, Kuzey Amerika sahneye geliş düzenleri konusunda asla yanılmazlardı. Gerçekten görünmeye değer yüce bir uyumdu bu. Sadece Kuzey Kutbu'ndaki fenerci ile meslektaşı Güney Kutbu'ndaki fenerci yaşamlarını rehavet ve tembellik içinde geçirirlerdi. Yılda iki kez fenerlerini yakıp söndürürlerdi.
17. bölüm.
Zaman zaman espriyle karışık şakalaşmak istediğimizde elimizde olmaksızın yalan söylüyoruz. Şu bizim sokak lambalarını yakan fenercilerden bahsederken biraz abartıp yalan söyledim galiba. Dünyamızı tanımayanlar için yanlış bilgi verme hatasına düştüm. İnsanlar dünyanın çok az bir kısmında yaşıyorlar. Eğer gezegende yaşayan insanların ayakta hani gösteri yürüyüşleri olur ya, tıpkı onlar gibi sıkışık bir vaziyette yan yana koysak 20 mil uzunluğunda, 20 mil genişliğinde bir alana yerleştirebiliriz. Yani dünyadaki tüm insanları Pasifik'teki küçük bir adaya sığdırabiliriz. Tabii ki büyük insanlar buna inanmazlar. Kendi kendilerine daha çok yer kaplayacaklarını kanısındadırlar. Kendilerini boabaplar gibi önemli hissederler. Hatta sayılarından pek keyif aldıklarından hoşlarına gideceğini düşünerek bunu bir hesaplamalarını önerirsiniz. Ama bunu gereksiz hesaplama işiyle zamanınızı kaybetmeyin derim. Hiç gereği yok. Bana güvenin. Küçük Prens dünyaya indiğinde hiç kimsenin olmadığını fark edince epey şaşırmıştı. Az kalsın kum üzerinde sarı bir halkanın hareketini görmeseydi yanlış bir gezegene indiğini zannedecekti. İyi geceler dedi Küçük Prens. Yine de iyi geceler dedi yılan. Acaba hangi gezegene düştüm ben diye sordu Küçük Prens. Dünyaya Afrika burası dedi yılan. Aa, demek dünyada kimseler yok. Burası çöl. Çöllerde kimseler olmaz. Dünya çok büyüktür diye ekledi yılan. Küçük Prens bir taşın üstüne oturup başını kaldırdı. Gökyüzüne baktı. Düşünüyorum da acaba yıldızların parlamasının nedeni bir gün herkesin kendi yıldızını bulacağından mı kaynaklanıyor? Bak, benim gezegenime tam üstümüzde ama öylesine uzakta ki. Güzel bir yıldız, dedi yılan. Buralara ne yapmaya geldin? Bir çiçekle ufak bir sorunum vardı, dedi Küçük Prens. Ya, dedi, şaşkınlığını belirtti yılan. İkisi de sessiz kaldılar. Nerede bu insanlar? Diye tekrarladı Küçük Prens. Yalnız gibiyiz bu çölde. İnsanlar da kendi aralarında yalnızdırlar, dedi yılan. Küçük Prens uzun uzun yılana baktı. Sen değişik bir hayvansın, dedi Küçük Prens. Parmak kadar ince. Ama bir kralın parmağından daha güçlüyümdür, dedi yılan. Küçük Prens hafiften gülümseyerek daha güçlü olamazsın. Ayakların bile yok. Yolculuk dahi yapamazsın, dedi. Seni gemilerin gidemeyeceği kadar uzaklara taşıyabilirim, dedi yılan. Küçük Prens'in ayak bileğine altın bir bilezik gibi dolandıktan sonra ben dokunduğum insanı topuktan geldiği yere geri gönderir, gömerim, dedi yılan. Ama sen başka gezegenden geliyorsun. Saf ve temizsin. Küçük Prens hiç cevap vermedi. Şu kaya gibi sert dünyada böylesine güçsüz oluşunu acıyorum doğrusu. Eğer bir gün pişman olup geldiğin gezegene dönmek istersen sana yardım edebilirim. Ah çok iyi anladın. Ah çok iyi anladım, dedi Küçük Prens. Ama neden böyle gizemli bilmeceli konuşuyorsun? Ben bu bilmecelerin tamamını çözdüm, dedi yılan. Ve ikisi de sustular.
18. bölüm.
Küçük prens çölü geçerken üç yaprağından başka bir şeyi olmayan sıradan bir çiçeğe rastladı. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi çiçek. Kibarca insanlar nerede diye sordu çiçeğe. Çiçek buralarda bir kervan geçtiğini görmüştü bir keresinde. İnsanlar mı? Galiba onlardan 6-7 tane var. Uzun yıllar önce görmüştüm onları. Ama şimdi nerede olduklarını bilinmez. Kökleri olmadığından rüzgar onları savurmuştur. Tabii ki bu onlar için çok rahatsız edici, dedi. Hoşça kal, dedi küçük prens. Çiçek de hoşça kal diye yanıtladı. 19. bölüm. Küçük prens çok yüksek bir dağın zirvesine çıkmıştı. Yaşamında bugüne kadar bildiği 3 dağ vardı. İkisi anca diz boyunda, iki yanardağ, bir dere, bir de tabura olarak kullandığı sönmüş yanardağ. Kendi kendine, böylesine yüksek bir dağın zirvesinden gezegenin tamamı görüp insanların hepsi fark edebilir mi? Diye düşündü. Ne yazık ki birbirinden sivri dağ zirvelerinden başka bir şeyi görmemişti. Günaydın, dedi kayıtsızca öylesine. Günaydın, günaydın, günaydın diye yanıtladı peş peşe sesler onu. Kimsiniz, dedi küçük prens. Kimsiniz, kimsiniz, kimsiniz diye tekrar etti sesler. Lütfen benimle arkadaşlık ediniz, yalnız biriyim ben. Yalnız biriyim ben, yalnız biriyim ben, yalnız biriyim ben diye yanıt aldı. Ne garip bir gezegen burası diye düşündü küçük prens. Kupkuru, her yeri sipsirvi, üstelik tuzlu. İnsanlara hayal gücünden yoksun. Onlara ne söylenirse aynısını tekrar ediliyor. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. Her zaman ilk söze hep o başlardı. 20. bölüm. Küçük prens çölleri, dağları, taşları, karlı yolları zorlu bir mücadele sonucu aştıktan sonra nihayet bir yola ulaştı. Bütün yollar insanların bulunduğu yerlere çıkar. Günaydın dedi. Bu bir gül bahçesiydi. Günaydın diye yanıtladı güller. Küçük prens onlara baktığında hepsinin kendi çiçeğine benzediğini gördü. Şaşkın bir ses tonuyla kimsiniz diye sordu. Bizler gülleriz diye yanıt verdi güller. Ooo diye hayretini belirtti küçük prens. Ardından kendini son derece mutsuz hissetti. Oysa kendi çiçeği evrende bir benzeri olmadığını söylemişti ona. Ama işte karşısında 5000 gül duruyordu. Tek bir bahçede ve hepsi birbirinin aynısı. Eğer bu çiçekleri görürse bizimki epey alınır doğrusu diye düşündü küçük prens. Kendisini alaya alınmamak için boğazı yırtılırcasına öksürür ölüyormuş gibi rol yapardı. Ben de onunla ilgilenir gibi yapar, teselli etmeye çalışırdım. Bunları yapmazsam gerçekten de ölmeye kalkardı. Ben de evrendeki tek çiçeğin sahibiyim diye kendimi zengin sanıyordum. Sıradan bir çiçeğim varmış meğerse, dedi küçük prens kendi kendine. Bir de diz boyunda 3 volkanım, üstelik bir tanesi sönük. Belki de asla bir daha püskürmeyecek. Bütün bunlara sahip olmak demek, büyük prens olmak anlamına gelmiyor, düşüncesiyle çayırlara uzanıp ağlamaya başladı. 21. bölüm. Tam o anda bir tilki geldi. Günaydın dedi tilki. Etrafına göz gezdirip kimseyi göremeyen küçük prens kibar bir sesle günaydın dedi. Buradayım, elma ağacının altında. Kimsin sen? Dedi küçük prens. Çok da güzelmişsin. Ben bir tilkiyim. Benimle oynar mısın lütfen? Diye yanına çağırdı onu küçük prens. Çok üzgünüm ve yalnızım. Seninle oynayamam dedi tilki. Ben evcil bir hayvan değilim. Aa, affedersin dedi küçük prens. Biraz duraksadıktan sonra evcil hayvan ne demek diye sordu. Sen burada değilsin. Ne arıyorsun buralarda? İnsanları arıyorum diye yanıtladı küçük prens. Evcil hayvan ne anlama geliyor? Tilki, insanların tüfekleri vardır ve avlanırlar. Bu hayli rahatsız edici bir şey. Bir de tavuk beslerler. Tek uğraşları budur. Sen de tavuk mu arıyorsun? Hayır, dedi Küçük Prens. Ben arkadaşlık yapabileceğim birini arıyorum. Evcil hayvan ne demek? Yıllar önce unutulmuş bir şey, dedi tilki. Bağlar kurmak anlamına geliyor. Bağlar kurmak mı? Tilki de, tabii ki de, dedi tilki. Sen benim için yüz binlerce küçük çocuktan sadece birisin. Ve sana ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden sadece bir tanesiyim. Ama ben evcilleştirirsen ikimizin de birbirimize ihtiyacı olur. Bu durumda dünyada sen benim için tek kişi olursun. Aynı şekilde ben de senin için. Şimdi anlamaya başladım galiba, dedi Küçük Prens. Bir çiçek var. Tahminimce beni evcilleştirdi. Bu mümkün değil, dedi tilki. Bu mümkün, dedi tilki. Dünyada nelere rastlamıyoruz ki? Yo, dünyada değil, dedi Küçük Prens. Tilkinin ilgisini çekmişti. Başka bir gezegende mi? Evet, o gezegende. Avcılar var mı? Hayır. İşte bu ilginç. Ya tavuklar? Hayır. Alçak bir sesle içini çekerek, hiçbir şey kusursuz değil. Ardından tilki esas konuya döndü. Benim yaşantım burada tek düze. Ben tavukları avlıyorum. Avcılar da beni. Bütün tavuklar birbirine benziyor. Bütün insanlar da bu yüzden biraz sıkılıyorum. Ama beni evcilleştirirsen yaşantıma yeni bir güneş doğar. Daha önce duyduğum ayak seslerinden daha değişik ayak sesleri tanımış olurum. O ayak sesleri beni korkuyla inme gönderiyordu. Seninki ise güzel. Bir müzik sesiyle yeryüzüne çığıracak. Bak şimdi. Görüyor musun? Aşağıya bak. Şu buğday tarlasına. Ben ekmek yemem. Buğdayın bana hiçbir yararı yok. Buğday tarlası bana bir şey ifade etmiyor. İşte bu üzücü bir şey. Ama senin altın renkli saçların var. Beni evcilleştirirsen bu benim için fevkalade bir şey olacak. Şu altın sarısı başaklar bana seni anımsatacaklar. Buğdaylar arasında uğuldayan o güzel rüzgarın sesini duymak için can atacağım. Tilki uzun süre sessiz bir şekilde Küçük Prens'e baktı. Lütfen beni evcilleştirir misin, dedi. Bunu çok isterim, dedi Küçük Prens. Ama fazla zamanım yok. Dünyada dostlar edinmeli, yeni şeyler tanımalıyım. Sadece evcilleştirdiğimiz şeyleri tanırız, dedi tilki. İnsanların bir şeyler tanımaları için zamanları yok ki. Her şeyi satıcılardan hazır alıyorlar. Dost satan satıcılar olmadığına göre insanların da dostları yoktur. Gerçekten bir dost arıyorsan beni evcilleştir. Ne yapmak gerekiyor bunun için, dedi Küçük Prens. Tilki, çok sabırlı olmak gerekiyor. Önceliklere benden biraz geride oturacaksın. Aynen böyle oldu. Çayırların üstünde. Ben seni uzaktan göz ucuyla izleyebileceğim. Ve bana bir şey söylemeyeceksin. Ama her gün bana biraz daha yaklaşacaksın. Ertesi gün Küçük Prens tekrar geldiğinde, her gün aynı saatte gelmem daha iyi olur, dedi. Tilki, örneğin öğleden sonra saat 4'te gelirsen ben saat 3'ten itibaren sevinmeye başlarım. Gelme saatin heyecanlanır, merak ederim. Mutlu olmanın bedelini, sevincine kalbimi nasıl hazırlayacağımı bilmem. Bilirsin ki bir girişi aynı gerek. Giriş ayini mi? Ne demek o? Bu da çok eskilerde kaldı artık. Unutuldu gitti. Bir günü bir saati başka bir günden saatten ayıran bir gelenek. Örneğin bizim avcıların da bir ayinleri vardır. Perşembe günleri köydeki kızlarla dans ederler. Perşembe günü mükemmel bir gündür. Üzüm bağlarına kadar giderim perşembeleri. Eğer avcılar herhangi bir gün dans etmeye kalksalar bütün günler birbirine benzer. Dolayısıyla benim de tatillerim olmaz. Sonunda Küçük Prens Tilki'yi evcilleştirir. Artık onlardan ayrılma zamanı yaklaştığında Of dedi tilki. Gittiğinde ağlayacağım. Senin hatan dedi küçük prens. Seni asla üzmek istemezdim ama evcilleştirmemi sen istedin. Elbette dedi tilki. Ama ağlayacaksın. Elbette dedi tilki. O halde bir şey kazanmış olmadın bu işte. Kazandım dedi tilki. Başak tarlalarının renkleri bana seni hatırlatacağı için artık daha anlamlı. Ardından ekledi. Git gülleri gör şimdi. Senin çiçeğin evrende eşi olmadığını anlayacaksın. Bana veda etmeye geldiğinde sana bir sır vereceğim. Ardından küçük prens gülleri görmeye gittiğinde onlara benim gülüme hiç benzemiyorsunuz. Siz bir hiçsiniz dedi. Kimse sizi evcilleştirmeyi istememiş. Siz de kimseyi evcilleştirmemişsiniz. Aynı benim tilkimle olan önceki ilişkime benziyorsunuz. Yüz binlerce bu dünyada eşi benzeri yok onun. Bu durumdan güller epey rahatsız olmuşlardı. Güzelsiniz ama içiniz bomboş dedi devam ederek. Sizin uğrunuza ölünmez. Tabii ki buradan gelen geçen sıradan biri benim gülümü sizlere benzetebilir. Ama o biricik hepinizden daha önemli. Onu suladığımdan, geceleri bir fanusla örttüğümden, bir paravana ile onu rüzgardan koruduğumdan, onun için tırtıllara ördüğümden, birkaç tanesi hariç kelebek olmaları için yakınmalarını dinlediğimde, bazen böbürlenmesinden, bazen de susmasından dolayı topuzundan daha önemli. Çünkü o benim gülüm. Tekrar tilkiye geri döndüğünde elveda dedi. Elveda dedi tilki. Şimdi sırrımı veriyorum. Son derece basit. İnsan kendi dışındaki her şeye yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Doğruların özü gözle görülmez. Doğruların özü gözle görülmez diye tekrarladı. Küçük prens tekrar anımsamak için çiçeğin önemli kılan onun için harcadığın zamandır. Onun için harcadığım zamandır diye tekrarladı küçük prens. İnsanlar bu gerçeği unuttular dedi tilki. Ama senin unutmaman gerekli. Her zaman evcilleştirdiğin şeye karşı sorumlu olmayı öğrendim artık. Gülünden sorumlusun. Gülümden ben sorumluyum diye tekrar etti küçük prens. 22. bölüm. Günaydın dedi küçük prens. İyi günler dedi demiryolu makasçısı. Burada ne yapıyorsunuz diye sordu küçük prens. Binlerce yolcuyu gitmek istedikleri yere göre ayırıyorum dedi makasçı. Onları taşıyan trenlerin bazılarını sağa bazılarını sola yönlendiriyorum. O sırada parlak ışıkları yayan gök gürlemesini andıran sesiyle geçen bir tren makasçının kalbini sarstı. Aceleleri var galiba, dedi küçük prens. Bunun sebebi ne acaba? Trenin makinistine soran o da bilmez, dedi makasçı. Bu kez ters yönden aynı hızda ışıklı bir tren geçti. Daha henüz buradan geçmişti. Şimdi de geri mi dönüyor, diye sordu küçük prens. Aynı tren değiller, dedi makinist. Değişim gibi bir şey. Kaldıkları yerden memnun değiller miymiş? Orada veya burada kimse bulunduğu yerde asla memnun değildir. Bu kez üçüncü bir tren toz dumana katıp büyük bir gürültüyle geçti. İlk yolcuların peşinden gidiyorlar galiba, dedi küçük prens. Kimsenin peşinden falan gittikleri yok. Şu anda içindekiler ya uyuyor ya da esiyorlardı. Yalnızca çocuklar burunlarını haylazca cama yapıştırmışlardır. Sadece çocuklar ne istediklerini biliyorlar, dedi küçük prens. Bezden bir bebekle oynayarak vakit geçirirler. O bebek onlar için son derece önemlidir. Ellerinden aldığında ise ağlarlar. Onlar şanslı çocuklar, dedi makasçı. 23. bölüm. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi satıcı. Susuzluğu giderici haplar satıyordu. Yalnızca haftada bir hap içtiğinizde hiç susamıyordunuz. Bunları neden satıyorsunuz diye sordu küçük prens. Küçük zamandan müthiş bir tasarruf yapılıyor dedi tüccar. Uzmanların yaptığı hesaba göre haftada 53 dakika kazanılıyor bu haplar sayesinde. İyi de ne yapılır o 53 dakika? Ne istersen. Oysa benim, dedi küçük prens. İstediğimi yapabileceğim 53 dakikam olsaydı yavaş yavaş yürüyerek bir çeşmeye doğru giderdim. 24. bölüm. Bozuluşunun üstünden 8 gün geçmişti. Küçük Prens'in anlattığı susuzlu kapı satıcısının hikayesini dinlerken suyumun son damlalarını içiyordum. Ah, dedi Küçük Prens'e. Anaların hepsi birbirinden güzel ama daha uçağımı tamir edemedim. İçecek bir damla suyum kalmadı. Ben de bir çeşmeye doğru yavaş yavaş gitmeyi ne kadar isterdim bilemezsin. Arkadaşım tilki diye söze başladı. Tilkinin bununla ne ilgisi var? Sevgili küçüğüm, neden olmasın ki? Çünkü susuzluktan öleceğiz burada. İçinde bulunduğum durumu anlamıyor diye düşünürken susuzluktan ölünecek hale gelinse bile insanın bir dostu olması iyi bir şeydir. Ben bir tilkiyi dostluk kurmaktan son derece memnunum diye yanıtladı. Tehlikenin farkında değil, dedim kendi kendime. Hiçbir zaman susamıyor, asla yemek yemiyor. Birazcık güneş yetiyor ona. Bana bakarak sanki düşüncelerimi okumuş gibi ben de susadım. Hadi gidip bir kuyu arayalım, dedi. 25. bölüm. İnsanlar, dedi Küçük Prens. Ne aradıklarını, neyin peşinde olduklarını bilmeden hızlı trenlere doluşup oradan oraya telaşlı bir şekilde gidip geliyorlar. Ardından ekledi. Uğraşmaya değer mi bilmem. Bulduğumuz kuyu çöllerde rastlanan sıradan kuyulara benzemiyordu. Çöl kuyuları kumun üzerinde açılmış basit birer deliklerdir. Bu kuyu daha çok bir köy kuyusuna benziyordu. Ama görünürde bir köy falan yoktu. Kendimi rüyada hissettim. Çok tuhaf, dedim küçük prense. Burada her şey var. Çıkrık, kova, ip. Güldü. İp tutup çıkardığı döndürmeye başladı. Çıkrık yıllarca rüzgar yüzü görmemiş eski bir yel değirmeninin gıcırtısıyla dönmeye başladı. Duydun mu? Dedi küçük prens. Kuyu uyandırdık. Baksana şarkı söylüyor. Fazla yorulmasını istemiyordum. Bu işi bana bırak. Senin için zor bir iş, dedim. Kovayı kuyu duvarının üstüne kadar yavaş yavaş çektim. Sağlam ve dengeli bir şekilde duvarın üstüne koydum. Kulaklarımda hala çıkrığın sesi dolaşıyordu. Kovada çalkalanan suda güneş ışığı dans ediyordu. Susamışım, dedi küçük prens. Verir misin içeyim? Ne istediğini anlamıştım. Kovayı dudaklarına değecek kadar kaldırdım. Gözleri kapalı bir halde içti. Bir bayram havası gibiydi. Diğer besinlerden çok farklıydı. Yıldızların altında uzun yürüyüşlerden çıkırın şen namelerinden kollarımın gücünden doğmuştu bu su. Yüreğimize su serpen değerli bir armağandı. Küçük yaşlardayken Noel ağacının ışıkları gece yarısı ayinlerinin ezgisi insanların iç rahatlatıcı gülümsemeleriyle aldığım Noel hediyelerinin beni sevince boğan parıltısına benziyordu. Senin ülkene insanlar, dedi küçük prens. Tek bir bahçede 5.000 gül yetiştiriyorlar. Yine de ne istediklerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar, dedim. Oysa aradıklarını sadece bir gülde ya da birazcık suda bulabilirler. Tabii ki, diye yanıtladım. Ardından küçük prens şöyle dedi. Ama gözleri kördür. Gönül gözüyle bakmak gerekir. Suyumu içtim. Rahatlıkla nefes alabiliyordum. Kumlar bal renginde, şafakta güneşin doğuşu beni mutlu etmişti. Acaba hüzünlü olmamın sebebi neydi? Küçük prens yanıma oturup tatlı bir sesle verdiğin sözü tutmalısın, dedi. Ne sözü? Biliyorsun, koyunum için ağızlık, benim çiçeğimden sorumluyum. Cebimden kaba taslak çizdiğim desenleri çıkardım. Küçük prens onları görünce gülerek, "Şu çizdiğim bu ahbaplar birazcık lahanaya benziyorlar." Ya, oysa çizdiğim bu ahbap desenleriyle gurur duymuştum. Tilkinin kulakları bence biraz boynuza benziyor. Hem de çok uzunlar. Tekrar gülmeye devam etti. "Haksızlık ediyorsun küçük yaramaz. Ben boğa yılanının içten ve dıştan çiziminden başka bir şey bilmem." Tamam, idare eder," dedi çocuklar. "Anlar nasıl olsa." Sonuçta koyun için bir ağızlık çizdim ve ona verirken kalbim sıkışmaya başlamıştı. Bilemediğim başka kaygılarım vardı. Sorumu yanıtlamadı bana. "Bana biliyor musun? Yarın dünyaya inişimin 1. yıl dönümü," dedi. Kısa bir sessizliğin ardından ekledi. "Buralarda bir yere inmiştim." Yüzü hafiften kızarmıştı. Yine nereden geldiğini bilmediğim, nasıl olduğunu anlayamadığım bir hüzünün içindeydim. Birden aklıma bir soru geldi. "Yani 8 gün önce bir sabah seni tanıdığımda en yakın yerleşim merkezlerine 1.000 mil uzakta tek başıma dolaşman bir tesadüf değildi. İlk geldiğin yere geri dönüyordum." Küçük prensin yüzü daha fazla kızarmaya başlamıştı. Bir çekinerek ekledim. "Belki de yıl dönümündendir. Küçük prensin yüzü yine kızarmıştı. Sorulara asla yanıt veremezdi. Ancak yüzümüz kızarmıştı. "Bu evet anlamına gelir, öyle değil mi?" "Of, korkuyorum," dedi. "Şimdi artık çalışman gerekli. Uçağına geri dönmelisin. Seni burada beklerim. Yarın akşam tekrar gel," diyerek sözümü kesti. "Fakat ben şu anda ne yapmam gerektiğini pek de emin değilim." Tilkiyi anımsadım. Evcilleştirmeyi kabul ettiğimizde biraz ağlamayı da göze almalıyız. 26. bölüm. Kuyunun yanında harbeye dönmüş eski bir taş duvar vardı. Ertesi akşam işimden geri dönerken onu uzaktan fark ettim. Küçük prens ayakları aşağıya sarkık durumda duvarın üstünde oturuyordu. Ardından konuşmalarını duydum. "İyi hatırlamıyorsun galiba," diyordu. "Tam olarak burası değil." Başka biri ona cevap vermiş olmalıydı. Zira yine karşılık verdi. Evet, aynı gün. Ama burası değil." Duvara doğru yürümeye devam ettim. Ne bir ses işitiyor, ne de birini görüyordum. Aksine küçük prens konuşmaya devam ediyordu. "Tabii ki. Kumda ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. Orada beni bekle. Bu gece geleceğim. Duvara 20 metre mesafedeyim. Hala bir şey göremiyordum." Bir müddet sessizlikten sonra küçük prens tekrar konuşmaya başladı. "Senin zehrin çok kuvvetlidir, değil mi? Umarım uzun süre acı çektirmez bana." Yüreğim ağzıma gelmişti. Hala bir anlam veremiyordum bu konuşmalara. "Şimdi artık çekil oradan, aşağıya ineceğim." Duvarın dibine doğru baktığımda korkudan havaya sıçradım. İnsanın 30 saniyede işini bitirecek sarı bir yılan küçük prensin karşısında duruyordu. Silahımı çıkarmak üzere elimi cebime attım. Atıp koşar adımlarla ilerledim. Çıkardığım sesten olacak ki yılan yavaş yavaş suyu kesilmiş hortum gibi kumda kayarcasına acele etmeksizin metalimsi bir ses çıkararak kayaların arasına girdi. 27. bölüm. 6 yıl geçti aradan. Bu 6 yıl boyunca sizinle paylaştığım olayları kimselere anlatamadım. Beni gören arkadaşlarım geçirdiğim kazadan sonra yaşıyor olmama epey sevinmişti. Bir hayli üzgündüm ama onlara sadece yorgunum dedim. Artık birazcık rahatladım. Çok fazla değil. Bildiğim tek şey gezegenin geri döndüğüdür. Zira güneş doğudan bedenine rastlamadım. Gerçekten de öyle ağır bir beden değildi onunki. Akşamları yıldızları dinlemeyi seviyorum. Sanki 500 milyon çıngırak gibi. Bu arada çok çok sıra dışı bir şey oldu. Küçük prens için çizmiş olduğum ağızlığa koyunun boynuna bağlaması için deriden kayışları çizmeyi unuttuğum aklıma geldi. Şimdi bu ağızlığa asla bağlayamayacak. Acaba dedim kendi kendime. Şimdi gezegeninde neler olacak? Belki de koyun çiçeğini yiyecek. Bazen kendi kendime eminim ki yemez. Küçük prens gece boyunca çiçeğini bir fanusla kapatıyor ve koyunuyla yakından ilgileniyor diye düşündüm. İçim rahatladı, mutlu oldum. Bu arada bütün yıldızlar hafiften gülüyorlardı. Bazen de ya bir akşam çiçeği fanusla kapatmayı unutursam? Her şey biter. Bir akşam cam fanusla çiçeği kapatmadım. Ve koyun da gece yarısı sessizce sandığından çıktı. İşte o zaman 500 milyon küçük çıngırak gözyaşlarına dönüşür. İşte bu çok büyük bir gizem. Evrenin neresinde olursa olsun hiç tanımadığımız, görmediğimiz bir koyunun bir gülü yiyip yememesi benim için, benim gibi sizin de sevdiğiniz küçük prens için çok şeyleri değiştirir. Gökyüzüne bakınız. Kendi kendinize sorunuz. Koyun gülü yedi mi, yemedi mi? Alacağınız yanıt doğrultusunda sonucun nasıl değiştiğini göreceksiniz. Hiçbir büyük bunun ne kadar önemli olduğunu anlayamayacaktır. Ve son.